Ayrım 14, 28. Bölüm. Kayalıkların arasındaki geçitte yaşadıkları gerginliğin ardından her iki geminin de mürettebatı bağıra çağıra birbirleriyle şakalaşıp gülüşerek başarılarını kutluyorlardı. Hava kararına dek süren bu kutlamaya Hunter katılmadı. O kalyonun kıç güvertesinde durarak onlara doğru gelmeye devam eden savaş gemisini izlemişti. İspanyol savaş gemisi koya yarım mil kadar mesafede tam kayalıkların arasındaki geçidin arkasındaydı. Bosque'nin karanlığa rağmen bu kadar yakınlarına gelmiş olmasının büyük cesaret olduğunu düşündü Hunter. Bu gereksiz alınmış büyük bir riskti. Onunla birlikte gemiyi izlemekte olan Anders, Hunter'ın da aklından geçirip dile getiremediği soruyu sordu. Neden? Hunter başını salladı. O anda geminin demir attığını gördüler. Düşman gemisi o kadar yakın bir mesafedeydi ki İspanyolca talimatlar suyun öteki tarafından onlara kadar ulaşıyordu. Savaş gemisinin kıç tarafında hareketlilik vardı. İkinci bir çapa suya atıldı.
Mantıklı değil dedi Anders. Geceyi rahatça geçirebileceği o kadar derin sular varken dört kulaç suda demir atıyorlar.
Hunter sessizce izlemeye devam ediyordu. Kıçtan bir demir daha atıldı ve birçok denizci çapa halatını birlikte gerdirdi. Geminin kıç tarafı ağır ağır kayarak sahile doğru döndü.
Lanet olsun dedi Anders, yoksa sence de?
Aynen dedi Hunter, yanlamasına dönüyor, hemen demir al.
Demir alın diye bağırdı Anders, mürettebat şaşkındı. Ön aça vele, hazır ol, halatlara asılın.
Tekrar Hunter'a döndü. Kesin karaya oturacağız.
Başka şansımız yok dedi Hunter.
Bosque'nin niyeti yeterince açıktı. Koyun dışında tam kayalıkların dibine demir atmıştı ama borda toplarıyla onları ateş edebilecek kadar da yaklaşmıştı. Orada durup gece boyunca kalyonu top atışına tutmak niyetindeydi. Hunter sığ suya girme riskini göze alıp menzil dışına çıkmazsa gemileri sabaha kadar yok olacaktı. Aynen düşündükleri gibi önce silah kapaklarının açıldığını gördüler. Hemen ardından ateşlenmiş topların namlularını gördüler. İlk gülleler El Trinidad'ı yelken donanımlarından vurup denize düştü.
''Hareket ettir artık şunu Bay Anders'' diye kükredi Hunter.
Cevap verirmiş gibi İspanyol savaş gemisinin borda topları ikinci kez ateşlendi. Bu kez daha isabetli atışlar yapmışlardı. Birçok gülle El Trinidad'a isabet ederek ahşap kısımları parçaladı ve halatları kopardı.
''Lanet olsun'' dedi Anders. Sesinden sanki kendisi yaralanmış gibi acı çektiği anlaşılıyordu.
Sonunda Hunter'ın gemisi artık harekete geçmişti ve usulca yol alarak bir sonraki atışların menzilinden kurtulabildi. Gülleler tek bir sıra halinde yan yana suya düştü. Bu kadar düzenli bir şekilde aynı çizginin üzerinde suya düşmeleri bile etkileyiciydi.
''Kesinlikle mürettebat sıkıntısı çekmediğini söyleyebilirim'' dedi Anders.
''Bazen'' dedi Hunter, ''gördüğün başarılar gereğinden fazla takdir ediyorsun.''
Karanlık iyice çökmüştü. Dördüncü atışı savaş gemisinin siyah silüeti önünde çıkan bir düzine kırmızı ışık şeklinde görebildiler. Seslerini duysalar da sancak tarafında suya düşen gülleleri göremediler. Ardından alçak tepelerden oluşan kara kıvrımı düşman gemisinin görüşünü kapadı.
''Demir atın!'' diye bağırdı Anders ama artık bunun için çok geçti.
Tam o esnada bir çatırtı eşliğinde El Trinidad, maymun koyunun kumlu zemininde karaya oturdu. O geceyi kamerasında tek başına oturarak geçiren Hunter içinde bulundukları durumu değerlendirdi. Karaya oturmuş olmaları ona en ufak bir rahatsızlık vermiyordu. Çünkü tam suların geri çekildiği cezir zamanında karaya oturmuşlardı. Ve birkaç saat sonra geminin kolaylıkla yerinden kalkacağından emindi. O an için her iki gemi de güvendeydi. Sığındıkları koy ideal bir liman sayılmasa da onlara yeterli olmuştu. Mürettebatını kısıtlamadan iki hafta dayanacak kadar içme suları ve yiyecekleri vardı. Kıyıda da su ve yiyecek bulmaları halinde, ki bulmaları da muhtemeldi, maymun koyunda gerekirse aylarca kalabilirlerdi. En azından bir fırtına gelinceye kadar orada kalabilirlerdi. Bu koyda fırtınaya yakalanmaları tam bir felaket olurdu. Maymun koyu bir okyanus adasının rüzgar alan çok sığ tarafındaydı. Güçlü bir fırtına birkaç saat içerisinde bir gemiyi parçalayabilirdi. Ayrıca tam da kasırga mevsimiydi ve bu kasırgalardan bir tanesine rastlamadan uzun bir süre geçirmeleri pek de olası değildi. Bir kasırga koptuğunda maymun koyunda olmamalıydılar.
Bosque de muhtemelen bunu iyi biliyordu. Sabırlı bir adam olsaydı koyun açıklarındaki derin sularda gemileri çıkmaya zorlayacak olan hava şartlarının oluşmasını bekleyip onlara saldırabilirdi. Ancak Bosque pek de sabırlı bir adama benzemiyordu. Hatta tam tersine sabırsızdı. Elinde fırsat varken tüm imkanları değerlendirip risk almak pahasına bile olsa saldırmayı tercih edenlerdendi. Ayrıca hava bozulmadan önce saldırması için birçok neden de vardı. Herhangi bir deniz çatışmasında kötü hava şartları daha zayıf olan tarafın işine gelen dengeleyici bir unsurdu. Fırtına her ne kadar tüm gemileri etkilese de güçlü tarafın saldırı gücü üzerindeki olumsuz etkisi daha fazlaydı. Bosque Hunter'ın gemilerinde yetersiz sayıda adam ve silah bulunduğunu da biliyor olmalıydı. Kamerasında tek başına oturmakta olan Hunter kendini daha önce hiç karşılaşmadığı bir adamın yerine koyarak aklından geçenleri tahmin etmeye çalışıyordu. Sonunda Bosque'nin ertesi sabah mutlaka saldıracağına karar verdi. Saldırı ya deniz tarafından ya kara tarafından ya da her ikisinden birden gelecekti. Bu biraz da Bosque'nin savaş gemisinde kaç İspanyol askeri olduğuna ve komutanlarına ne kadar güven verdiklerine bağlıydı. Hunter o gemide bulundukları sırada başlarındaki nöbetçi askerlerin ne kadar genç, deneyimsiz ve disiplinsiz olduklarını hatırladı. O adamlara kesinlikle güvenilemezdi. Hunter hayır böyle olmaz diye düşündü ve Bosque'nin ilk önce gemisinden saldırmak isteyeceğinde karar kıldı. Maymun koyuna kalyonu görebileceği bir noktaya kadar girmeyi deneyecekti. Muhtemelen İngilizlerin sığ sularda olduğunu ve manevra yapmakta zorlanacaklarını tahmin etmişti. O anda geminin en zayıf kısmı olan kıç tarafı düşmana doğru dönüktü. Bosque gemiyle koyun ağzına kadar gelip her iki gemiyi de batırana dek borda toplarıyla ateş edebilirdi. Üstelik bunu hiçbir çekincesi olmadan yapabilirdi. Çünkü kalyondaki hazine yerli dalgıçların yardımıyla rahatlıkla kurtarılabileceği sığ sularda olacaktı. Hunter Anders'ı çağırdı ve İspanyol mahkumların gemilere güvenli bir şekilde hapsedilmesini emretti. Sonra eli silah tutabilecek tüm denizcilerin birer tüfek kaparak derhal kıyıya yollanmasını emretti. Maymun koyunda şafak sökmek üzereydi. Sadece hafif bir esinti vardı ve gökyüzü de günün ilk ışıklarıyla pembeleşmiş ufak bulutlarla kaplıydı. İspanyol savaş gemisindeki mürettebat isteksiz ve tembel tavırlarla sabah görevlerini yerine getiriyordu. Yelken açma ve demir alma emirleri verilmeden önce güneşin ufuk çizgisinin üzerine yükselmesi beklenmişti. O anda koy geçidinin her iki yanına kadar uzanan sahilde gizlenmekte olan korsanlar savaş gemisindeki adamları aniden yaylım ateşine tuttular. Bu İspanyol mürettebatı şaşırtmış olmalıydı. Saldırının ilk anlarından itibaren pruva çapasını gemiye çekmekte olan denizcilerin tümü öldürülmüştü. Kıç çapasını çekmekte olan adamlar da öldürülmüş ya da yaralanmıştı. Güvertede görülen tüm askerlere ateş açılmıştı ve yelken direklerindeki adamlar da şaşırtıcı bir isabetle vurulmuş ve bağırarak güverteye düşmüşlerdi. Ardından yine beklenmedik bir şekilde aniden silahlar sustu. Kıyıdan yükselen keskin gri barut dumanı dışında hiçbir şey görünmüyordu. Ne bir hareket belirtisi, ne çalı ya da yaprak ışırtısı, ne de orada gizlenmiş adamlar olduğuna dair herhangi bir işaret vardı. Hunter kıvrık parmak şekilli uzantının denize bakan ucundaki konumundan dürbünüyle savaş gemisini tatmin olmuş bir ifadeyle izliyordu. Telaşlı bağırışlar duydu. Hasarlı yelkenler koparak rüzgarda savruldu. Yeni denizcilerin gelip yelken direklerine tırmanmaya başlaması ve demir vincinin başına tekrar adam geçmesi sadece dakikalar sürmüştü. İlk başta korkarak hareket etmişlerdi ama yeniden ateş edilmediğini görünce daha cesurca davranmışlardı. Hunter bekledi. Avantajlı bir durumda olduğunu çok iyi biliyordu. Ne tüfeklerin ne de piyadelerin hatasız atış yapabildiği bir dönemde korsanlar sahip olabileceği en keskin nişancılardı. Hunter'ın adamları takip ettikleri bir gemideki düşmanları hareket halinde sallanmakta olan üstü açık bir gemiden bile ustalıkla vurabilirlerdi. Kıyıdan nişan almak onlar için çocuk oyuncağıydı. Hatta bu hiç adil değildi. Hunter çapa halatı hareket edinceye kadar bekledi ve yeniden ateş etme emri verdi. Aynı yıkıcı sonuçlarla savaş gemisi bir kez daha yaylım ateşine tutuldu. Ardından silahlar bir kez daha sustu. Bosque artık Mercan geçidinden geçerek adaya daha çok yaklaşmasının ona son derece pahalıya patlayacağını anlamış olmalıydı. Eninde sonunda geçidi geçip koya ulaşacak olsa bile o ana kadar düzinelerce hatta belki de yüzlerce adamı öldürülmüş olacaktı. Bundan çok daha ciddi bir riskle yelken direğindeki gözcüsünün ya da dümencisinin vurulması ve geminin tehlikeli sularda bu kilit adamlardan yoksun kalması olurdu. Hunter beklemeye devam etti. Bir kez daha bağırarak komutlar yağdırıldığını duydu ve ardından yine sessizlik oldu. Sonra ana demir halatının suya daldığını gördü. Demiri kesmişlerdi. Çok geçmeden arka demirler de kesilerek suya atıldı ve gemi sürüklenerek kayalıktan uzaklaştı. Tüfeklerin menzilinin dışına çıktıklarında güvertede ve direklerde yeniden adamlar belirdi. Savaş gemisinin yelkenleri açıldı. Hunter geminin dönerek limana yönelip yönelmeyeceğini görmek için bekledi. Savaş gemisi o yana dönmedi. Bunun yerine 100 metre kadar kuzeye gitti ve tekrar demir attı. Yelkenleri açık olduğu için gemi demir etrafında yavaşça yan dönerek koyu korumakta olan tepelerin tam karşısına konumlandı.
Peki dedi Anders, durum belli oldu. İspanyollar içeri giremiyor, biz de dışarı çıkamıyoruz.
Gün ortasında maymun koyu sıcaktan kavruluyordu ve hava çok basıktı. Hunter kalyonunun güneş altında yanmakta olan güvertesinde volta atarken zemindeki yapışkan maddenin yumuşaklığını ayaklarının altında hissedebiliyordu. İçinde bulundukları çıkmazı ironik olarak düşündü. Son yüzyılın en cüretkar paralı korsanlık seferini başarıyla tamamlamıştı. Ama tek bir İspanyol filo gemisi tarafından kıstırıldığı bu kokuşmuş işe yaramaz koydan kurtulamıyordu. Bu onun için kabullenmesi zor, mürettebatı için ise daha da zor bir durumdu. Paralı denizciler kaptanlarının onlara liderlik etmesini ve yeni planlar oluşturmasını beklerdi. Hunter'ın şu an bunların ikisini de yapamadığı aşikardı. Adamlardan bir tanesi rom içmeye koyuldu ve çok geçmeden mürettebat arasında münakaşa çıktı. İki kişi arasında çıkan bir tartışma tam düelloya dönüşmüştü ki Anders buna son anda mani oldu. Bunun üzerine Hunter mürettebattan her kim diğerini öldürürse kendisinin de onu öldüreceğini söyledi. Kaptan adam kaybetmek istemiyordu ve tüm kişisel hesaplaşmalar Port Royal'a ayak basmalarını bekleyebilirdi.
Her zamanki karamsarlığıyla bunun onları durdurmaya yeteceğini sanmıyorum demişti Anders.
Durduracak dedi Hunter. Güverte altından bir silah sesi duyulduğunda Hunter ve Lady Sarah üst güvertedeki Grandi'nin gölgesine sığınmışlardı.
Bu neydi diye sordu Lady Sarah telaşla.
Cehennem dedi Hunter. Kısa bir süre sonra debelenmekte olan bir denizci iri yarı Bassa tarafından yanlarına getirildi. Anders kederli bir ifadeyle peşlerinden geldi. Hunter denizciye baktı. Bu Lockwood adında ak saçlı 25 yaşında bir denizciydi. Hunter onu yakinen tanımazdı. Hunter'a bir tabanca uzatarak Perkins'i bununla kulağından vurmuş dedi Anders. Mürettebat ağır ağır güneşten cehenneme dönmüş olan güvertede toplanıyordu. Hunter belindeki tabancayı çekti ve ateşlemek için hazır olup olmadığını kontrol etti. Dikkatlice onu izlemekte olan Lady Sarah
ne yapacaksınız onunla diye sordu.
Bu sizi ilgilendirmez diye yanıtladı Hunter.
Ama...
Başka tarafa bakın dedi Hunter, silahını denizciye doğrulttu. Moore, Bassa denizciyi serbest bıraktı. Adam sarhoş ve başı öne eğik bir halde orada duruyordu.
Bana saldırdı dedi denizci.
Hunter adamı başından vurdu. Adamın beyni küpeşteye çarpıp dağıldı.
Aman tanrım dedi Lady Sarah Almond.
Onu denize atın dedi Hunter. Bassa cesedi kavradı ve sessizlik çökmüş güvertenin zemininde gürültülü bir şekilde sürükleyerek götürdü. Bir su şapırdaması duyuldu, ceset suya atılmıştı. Hunter mürettebata baktı. ''Yeni bir kaptan seçmek ister misiniz?'' dedi yüksek sesle. Adamlar homurdanarak arkalarını döndüler. Kimseden ses çıkmadı. Çok geçmeden güverte tekrar boşalmıştı. Adamlar güneşten korunmak için aşağıya inmişlerdi. Hunter Lady Sarah'a baktı. Tek kelime etmese de bakışları suçlayıcıydı. ''Bunlar ciddi, sert adamlar.'' dedi Hunter ve ''hepimizin kabul etmiş olduğu kurallara uyarlar.'' Genç kadın bir şey söylemedi ama arkasını dönerek hemen oradan uzaklaştı. Hunter Anders'a baktı. Anders omuzlarını silkti.
İlerleyen saatlerde sahilde gözcü olarak bıraktığı adamlar Hunter'a savaş gemisinde bir hareketlilik olduğunu bildirdiler. Gemideki tüm sandallar geminin karadan görülmeyen tarafından suya indirilmişti. Sandallar hala gemiye bağlı şekilde bekliyor olmalıydı. Çünkü henüz hiçbiri görünürde yoktu. Geminin güvertesinden büyük bir duman bulutu yükseliyordu. Neden olduğu bilinmeyen bir ateş yanıyordu. Hava kararına dek durum değişmedi. Havanın kararması sanki bir lütuftu. Akşamın serinliğinde Hunter uzun bir sıra halinde yan yana dizilmiş toplara bakarak El Trinidad'ın güvertesini arşınlıyordu. Topların birinden diğerine geçiyor ve her topa dokunuyordu. Güneş ışınlarından hala sıcak olan bronz topların üzerinde parmaklarını gezdirdi. Her bir topun yanı başında düzenli bir şekilde istiflenmiş malzemeleri dikkatle inceledi. Top küreği, barut torbaları, bir araya dizilmiş mermiler, tüylü kamışlar ve çentikli bir kovada duran ateşleme fitilleri. Tüm bu silah gücü tamamen kullanıma hazır durumda tutulmuştu. Elinde bunları ateşleyecek adamlar dışında ihtiyacı olan her şey hazırdı. Ama adamı olmadıktan sonra toplar orada hiç olmasa da olurdu.
Düşüncelere dalmışsınız.
İrkilerek arkasına doğru döndü. Beyaz bir entari giymiş olan Lady Sarah arkasında duruyordu. Kıyafeti karanlıkta ince bir gecelik gibi duruyordu. Adamların yanında bu kıyafetle dolaşmamalısınız.
Uyumak için çok sıcak dedi genç kadın. Ayrıca uykum da kaçtı. Bugün gördüğüm şeyler.
Sözlerinin sonuna doğru sesi canlılığını yitirmişti. Sizi rahatsız mı etti?
Bu kadar vahşeti krallarda bile görmedim. Charles'ın kendisi bile bu denli zalim ve merhametsiz değildi.
Charles'ın aklı başka yerlerde, keyfine düşkündür.
Söylediklerinden kasıtlı olarak yanlış anlamlar çıkartıyorsunuz.
Karanlıkta bile kadının gözlerinin öfkeyle parladığını görebiliyordu. Bayan dedi Hunter, bu toplumda...
Toplum mu? Bu şey mi?
Elini kaldırıp geminin genelini ve güvertede uyuyan adamları işaret etmişti.
Siz buna toplum mu diyorsunuz?
Elbette. Birçok kişinin birlikte yaşadığı yer neresi olursa olsun uyulması gereken kurallar vardır. Bu adamların kuralları Kral Charles veya Kral Louis'nin mahiyetindekilerden, hatta benim doğum yerim olan Massachusetts kolonisindekilerden bile farklıdır. Yine de uyulması gereken kuralları var ve tabii bunlara uymayanlara uygulanan cezaları da.
Felsefe yapıyorsunuz dedi genç kadın. Sesinden alaycı bir ifade takındığı belliydi.
Sadece bildiğim konular hakkında konuşuyorum. Kral Charles'ın mahiyetindeki biri kralın önünde eğilmediği takdirde sizce başına ne gelir?
Bu örneğin nereye varacağını anlamış olan genç kadın homurdandı.
Burada da aynı durum geçerli dedi Hunter. Buradakiler vahşi ve öfkeli adamlar. Onları idare edeceksen bana itaat etmeleri şart. Bana itaat etmeleri için saygı duymaları, saygı duymaları içinse otoriteme kayıtsız şartsız boyun eğmeleri gerekli.
Tıpkı bir kral gibi konuşuyorsunuz.
Kaptanlar mürettebatının kralıdır.
Genç kadın kaptana yaklaştı. Peki siz de krallar gibi istediğiniz kişiye sahip olabilir misiniz?
Genç kadın kollarını Hunter'a dolayıp onu sert bir şekilde öpmeden önce kaptana düşünmek için kısa bir süre vermişti. Hunter kadının ilgisine karşılık verdi. Dudakları birbirinden ayrıldığında
''O kadar korkuyorum ki, burada her şey çok farklı.'' dedi.
''Bayan'' dedi Hunter, ''sizi yakın arkadaşım da olan amcanız Sir James Almond'a sağ salim teslim etmek mecburiyetindeyim.''
''Kibirli davranmanıza hiç gerek yok, yoksa muhafazakar bir protestan mısınız?''
''Hayır, sadece protestan doğmuşum.'' dedi Hunter ve kadını tekrar öptü.
Belki sizi daha geç saatlerde görürüm dedi genç kadın.
Belki de. Lady Almond karanlıkta Hunter'a son bir bakış atıp güverteden aşağıya indi. Toplardan bir tanesine yaslanmış olan Hunter kadının arkasından bakıyordu.
Ateşli bir şey bu değil mi?
Arkasını döndü. Anders sırıtıyordu. İyi yetişmişlerden bir tanesi buralara gelmeye görsün. Hemen kaşınmaya başlıyorlar değil mi?
Öyle görünüyor dedi Hunter.
Anders uzun bir sıra halinde dizilmiş olan toplardan bir tanesine avucuyla vurdu. Toptan tok bir tınlama sesi çıktı.
''Bu çok delirtici bir durum öyle değil mi?'' dedi.
''Elimizde bu kadar top var ve biz adam yokluğundan bir tanesini bile ateşleyemiyoruz.''
''Uyusan iyi olur.'' diyerek kısaca yanıtladı Hunter ve yürümeye devam etti. Anderson söylediği şey doğruydu. Güverteyi tekrar arşınlamaya başladığı anda kadını aklından tamamen çıkarmış ve tekrar toplar üzerine düşünmeye başlamıştı. Sanki beyninin bir bölümü yorulmak nedir bilmiyordu ve içinde bulundukları durumu tekrar tekrar gözden geçirerek bir çözüm bulmaya çalışıyordu. Nedense bu topları kullanabilmenin bir yolu olduğuna emindi. Uzun zaman önce bildiği ama unuttuğu bir şeyler olmalıydı. Belli ki kadın bile onun bir barbar, hatta daha da kötüsü bir püriten olduğunu düşünmüştü. Bu düşünce karanlıkta onu gülümsetti. Aslında Hunter iyi eğitimli bir adamdı. Orta çağdan bu yana var olan tüm ana bilim dallarında eğitim almıştı. Genel tarih, Latin ve Yunan dilleri, doğal felsefe, din ve müzik eğitimi almıştı. Tabii öğrenciyken bu konuların hiçbiri ona ilgi çekici gelmemişti. Hunter genç bir delikanlıyken dahi gözleme ve tecrübeye dayalı pratik bilgileri uzun zaman önce ölmüş bir düşünürün fikirlerine tercih ederdi. Okul çağındaki çocuklar bile dünyanın Aristoteles'in düşlediğinden çok daha büyük bir yer olduğunu bilirlerdi. Hunter'ın kendisi zaten Yunanlıların varlığından bile haberdar olmadığı topraklarda doğmuştu. Ama nedense o anda almış olduğu eğitimden kalma bazı teorik bilgiler aklından geçiyordu. Sürekli Yunanlıları ya da Yunanistan'la ilgili bir şeyleri düşünüyordu. Ama tam olarak neden böyle olduğunu ve bunun ne işine yarayabileceğini kestiremiyordu. Sonra İspanyol savaş gemisinde Kazaya'nın kamerasında gördüğü yağlı boya tablo aklına geldi. Hunter o zaman bu resme fazla dikkat etmemişti. Şimdi de çok detaylı bir şekilde hatırlamıyordu. Ama bir savaş gemisinde bir tablonun olması garip bir durumdu. Bu şekilde bu tablo onun için önemliydi. Tam olarak ne önemi olabilirdi ki? Resimden hiç anlamazdı ve sadece dekorasyon amaçlı kullanılan önemsiz bir şey olduğunu düşünürdü. Ona göre tablolar sadece kendilerini olduğundan daha güzel göstererek portrelerini yaptırmak isteyen zengin asilzadelerin ilgisini çekecek bir şeydi. Ressamlara gelince onların da seyyah gibi ülkeden ülkeye dolaşarak sanatlarına destek olacak bir koruyucu arayan kayıp ruhlar olduğunu biliyordu. Doğdukları ülkeye karşı hiçbir bağlılık hissetmeyen, evsiz, kökensiz ve ciddiyetsiz insanlardı. Öte yandan ailesi İngiltere'yi terk edip Massachusetts'e yerleşmiş olan Hunter, kendini bütünüyle İngiliz ve tutkulu bir protestan olarak tanımlardı. Hunter o anda Katolik bir İspanyol ile savaştaydı ve milliyetçilik duygularından yoksun olan hiç kimseyi anlayamayacak durumdaydı. Sadece tablolarla ilgilenmek pek zayıf bir sadakat örneğiydi. Yine de ressamlar amaçsız bir şekilde gezebiliyorlardı Londra'da. Fransızlar İspanya'da, Yunanlılar ve dünyanın her yerine dağılmış İtalyanlar vardı. Savaş zamanlarında bile ressamlar özgürce dolanmaya devam ederdi. Özellikle de İtalyanlar. Her yerde o kadar çok İtalyan vardı ki. Bunu neden bu kadar umursuyordu? Karanlık geminin güvertesinde bir toptan diğerine doğru yürüyordu. Tekrar durdu ve bir topa daha dokundu. Topun arka tarafına damgalanmış bir özlü söz bulunuyordu. Semper vincit. Dipnot daima zafer, Latince. Kelimeler sanki onunla dalga geçmek için oraya yazılmış gibiydi. Daima değil diye düşündü. Topları doldurup ateşleyecek adamsız zafer olmuyordu. Parmaklarını kabartma harflerin üzerinde gezdirdi. Önce S harfinin yumuşak kıvrımlarını, ardından E harfinin düz ve net hatlarını hissetti. Semper vincit. Latince'nin katı yapısından ve askeri bir komut gibi sıralanmış bu iki kelimeden doğan bir güç vardı. İtalyanlar bu gücü yitirmişti. İtalyanlar hem yumuşak hem de süslüydü ve dilleri de bu yumuşaklığı yansıtacak şekilde değişim geçirmişti. Cesar'ın yürekli sözü Veni, Vidi, Vici'den bu yana epey zaman geçmişti. Dipnot, geldim, gördüm, yendim. Vincit. Özellikle bu ikinci kelime ona bir şeyler ifade eder gibiydi. Harfleri oluşturan net çizgileri inceledi. Bu gözünde daha da çok çizgi görmesine neden oldu. Gözünde canlanan çizgiler ve açılar düşüncelerinde onu yeniden Yunanlılara, çocukluğunda ona oldukça zorluk çıkaran Öklit geometrisine kadar götürdü. İki açının toplamının başka bir açıya eşit olmasının ya da iki çizginin o veya bu noktada kesişiyor olmasının önemini hiçbir zaman kavrayamamıştı. Ne fark ederdi ki? Winsett. Tekrar Kazanya'nın gemisindeki yağlı boya tabloyu hatırladı. Bir savaş gemisinde, yani olmaması gereken bir yerde bulunan amaçsız bir sanat eseri diye düşündü. Zaten sanatın genel sorunu da hiçbir işlevi ya da amacı olmamasıydı. Sanatın o güne dek hiçbir zafer kazandırdığı görülmemişti. Winsett, zafer getiren. Böylesi güçlü bir deyişle zafer getiremeyecek olan topların arka kısmında rastlamasının nedenli ironik olduğunu düşünerek tekrar güldü Hunter. O anda bu silahlar ona en az Kazanya'nın kamerasındaki yağlı boya tablo kadar değersiz görünüyordu. Hatta Öklid'in varsayımları kadar değersizdi. Yorgun gözlerini ovuşturdu. Bu düşünme sürecinde kafasından geçirdiği hiçbir şeyin zerre kadar anlamı yoktu. Dönüp dolaşıp sürekli aynı anlamsız, amaçsız ve sonuçsuz düşüncelere takılıyordu. Bunlar kapana kısılmış ve çaresizce bir çıkış yolu bulmaya çalışan sinirleri bozuk bir adamın çırpınışlarıydı. O sırada bir denizcinin en çok korktuğu kelimeyi duydu. ''Ateş!''